Ayrım 15. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 131. Deniz Gezgin. Mervan'ın Ana Dili. Yerin katman katman olduğu, güneşin ilk evvel doğduğu, kadınları, çocuk çocukları güvercin gözlü bir köydü. Adı Silik, yeri kayıptı. Arazi çok, alan genişti de, düz damlı kerpiç evler, halaya durmuşçasına omuz omuza, daracık bir çukura sıkışmışlardı yine de. Bacaları, kapıları bir yönde, damları her işte ortaktı ve evlerin altında dehlizler, uçurumlar, boş odalar vardı. Etrafı kayalarla çevriliydi köyün. Bu kayaların içlerine mezarlar, mezarların içlerine eski dilde adlar oyulmuştu. İnsanların ölülerini öpe seve uğurlayabildiği, ayaklarını yağlarla ovup, yumuk gözlerine dağ çiçekleri kondurdukları zamanın birinde gidenleri yalnız koymamak için yapılmışlardı. Köyü ötekilere bağlayan incecik, eğimli ve tozlu yolda ne vakit bir otobüs görünse sebebi bu geçmiş zaman ölüleri olurdu. Ölümlü olmanın sırrını tarihin tozunda görmeyi umanlar, geçtikleri yolun köyün göbek bağı olduğundan habersiz gelirlerdi buraya. Fotoğraf makineleri ve kameralarıyla gözleri bağlı çıkarlardı yola. Yoksa bastıkları yerin altındaki uğultuyu, şimdinin sızısını nasıl duymazlardı? Her otobüs baştan tuhaf bir boşluğa yanaşırdı. Kimsesiz, yok sokaklarda tura çıkardı yabancılar. Göze batmak, kabarıp övünmek ayıp şeydi buralarda. Bundandır ki insanı hep biraz eğik dolaşır, alçak sesle konuşurdu. Ama içlerinde biri vardı ki sokaklarda yanık sesiyle kimsenin bilmediği bir dilde koşturarak türkü söylerdi. Hiç eğilmez, asılmazdı suratı. Yüzündeki gülüşe tüm yer dertlerini sığdırmış bir Mervan'dı o. Kederi kıkırdar, küfrü susardı. Hiçbir yerin ve zamanın önemi yoktu kitabında. Yazısı yoktu sayfalarının. Gelenler sessizlikte gezerken sokakları, rehberleri sarı toza saklanmış görkemli saray zamanlarını, imparator yollarını, kral mezarlarını bir modern zaman masalı edasıyla anlatırken aniden duyulurdu türküsü Mervan'ın. Nereden gelirse gelsin bu sesi işiten her kimse baştan ayağa ürperir, kaygıyla ardına döner, yalnız olmadığını, diğerlerinin de onunla birlikte masaldan koptuğunu görmek, bilmek isterdi. Rehber belki binlerce kez şahidi olduğu bu anı meraklanan gruba doğallıkla açıklardı. Hanımlar, yüzünü de gösterecek sizlere. Derler ya, delisi olmayan köy olmazmış diye. Buranınki de Mervan'dır işte. Akraba evliliğinden sorunlu doğmuş, hatta bir de ikizi varmış diyorlar. Ama ben şahsen tanımadım. Sizi duyar, dediklerinizi anlar. Ama o kendince bir dil konuşur. Bir şey anlamazsınız sözlerinden. Alkışlarsanız güzel türkü söyler, gelenleri eğlendirir. Turumuza farklı bir renk katar, sağ olsun. Neyse, biz şimdi gezimize dönelim isterseniz. Ne diyorduk? Bir zamanlar çok önemli su kaynaklarıyla meşhur bu yerleşimde, imparatorluk zamanından kalma yapıların üzerinde gördüğümüz desenler yağmuru sembolize ediyor. Rehberin anlattıkları zamana uyarlanmıştı. Oysa aslı başkaydı hikayenin. Derler ki, melekler ışıktan, şeytan ateşten yaratılmıştır. İnsansa suyla karılmış topraktan, balçıktan yani. Sonra bir yer yapılmıştır insan için ve bu yeryüzüne dağlar dikilmiştir denklik için. Dağları sökersen yerinden ışıkla ateş birbirine karışır, su yiter, bataklık kurur. Ne insan insan ne de şeytan melek olur o zaman. Denklik bozulur, sol yarısı kanarken bir canın sağı şarkı çığırır. Bir dağ vurulduğunda önce gebeler duyar. Mervan'ın anası da bir gece vakti duymuştu sesleri. Lastik tabanlı kara ayakların kalabalığını döşeğinde işitmişti. Bir başınaydı ve neredeyse çocuk olacak yaşta. Güvercinlikten henüz çıkmış çağdaydı. Bu iki göz evde dört erkek iki kadındılar az zaman önce. Kaynanasının kırkı daha dün dolmuştu. Beyazca derlerdi ona. Ak gerdanlı, tütün kokulu, diliyle şifa dağıtandı sağlığında. Yaşlı kadın çok olmaz bu topraklarda. Kadınları güzel ölür, kanatları çıkar çıkmaz, göçer ruhları. Beyazca da erken göçmüştü işte. Gömüldüğünün akşamı, onun mayaladığı, Mervan'ın anasının yoğurup pişirdiği ekmeği dağıtmışlardı baş sağlığına gelenlere. Ekmekle bölünürdü acı burada. Lokma lokma pay edilir, lokma lokma yaş dökülürdü hep beraber. Cenazeden sonra evin erkekleri de bir bir eksilir oldular. Önce kayınbabasıyla büyük kaynı, derken 2 gün evvel dağın çağrısıyla kocası ve küçük kaynı gitmişlerdi. Bekle deyip düşmüşlerdi yola. 3 canlıydı kadın, yorgun ve susuzdu. Denileni yapıyor, bekliyordu. Ta ki o gece kulağında patlayan ayak seslerine değin. Sayıları çoktu, emirleri kati. Demek dağı aldılar yerinden diye geçirdi içinden kadın ve sürünerek açtı kapısını kör karanlığın. Adımlar gittikçe yaklaşırken ve kokusunu duyarken ekşi er bezlerinin o parmak uçlarında dolaştı evin bahçesine ve yerin altına. Kerpicin temeline inen derin bir mabede taş basamakları elleriyle bularak başladı ağır ağır inmeye. Kör gibiydi. Karanlık emiyordu sanki içine. Toprağın bağrına iniyordu gittikçe. Adım adım sancıyordu. Her basamakta analığa biraz daha yaklaşıyordu. Bacaklarından akan ılık sıvıyı hissettiğinde çocukluğu çıka geldi karanlığın içinden. Korkuyordu. Güvercin çağında gibi. Basamaklar bitmek bilmiyor. Kadın an be an üşüyordu. Neredeyse köydeki her evin altında böyle bir mabet gizliydi. Ve her mabedin bir hikayesi vardı anlatılan. Dişi bir canavardı kahramanı bunun. Kulaklarında çınlıyordu çocukken duydukları kadının. Bir yılandı yahut ağzından ateş çıkaran yarı balık yarı insan bir su hayvanı. Yerin karanlığında güneşi göremediğine yanarak ağza alınmayacak beddualar gönderince gün ışığına doğuramasın diye lanetlenmişti. Köyün küçüklerine sakın ha gitmeyin o karanlığa yoksa sizi yakalar, kuyruğuna bağlar, çocuğu olmayışının öcünü alır derlerdi. Yine de inmeyi sürdürdü kadın öyle ya da böyle o dişi ifritin ebeliğine muhtaçtı. Son basamaklarda gücü tamamen çekilmişti artık. Mozaik kaplı yer örtüsüne nihayet adım attığında yüzünü zor anımsadığı ama buğday kokusunu hep burnunda taşıdığı anasının hasreti düştü içine. Çocukluğu yaralı bir kuş misali bir duvardan bir başka duvara çarpıyordu. Bacaklarını açıp avuçlarını yere dayadı. Rahmindeki kasılmalar artarken yukarıdan gelen gürültüyü işitti. Biliyordu, bir gün geleceklerdi. Namlularından çağlayan öfkeyle taş üstünde taş koymayacaklarını, döşekleri yastıkları lime lime edeceklerini, bir gün kendi tabutuna bağlarlar diye oyaladığı yazmayı, üzerindeki renkler ölünceye dek çiğneyeceklerini biliyordu. Bu köyde her kadın tabutunun yazmasını kendi işlerdi. Dağların, baharın, düşlerin renkleriyle düğüm atardı ölümün boz tahtasına. Kadınların düş çiçekleri, er kişilerin postallarıyla çiğnenecek olsa da çağlar boyu aynı renklerle ölüme süs katarlardı zarifçe. O süsü boğanlar denkliği bozup da gelmişlerdi. Merva'nın, babasının, dedesinin, amcalarının ve daha nice erkeklerin kanı vardı üzerlerinde. Onlar dağıtırken aşağıda bir kadın bacak arasında topluyordu keder döllerini tüm kadınların ve lanetlenmiş bir dişinin ellerine doğuruyordu ikiz oğullarını. Yangın ve çekilmiş su kokusuna doğuyordu Mervan. Kardeşinden önce gelmişti ebenin ellerine ve annesini ölümden evvel en son o görmüştü. İkizi düştüğünde cansız rahimden büyümüştü Mervan, göbek bağıyla örtmüştü gözlerini, kardeşinin ölümü görmesin diye ve günler boyu dişi bir hayvanın ninnisini ezberlemiş, dilini ana dili bellemişti. Sonrasında başka diller de sökmüş, yine de ana dilinden başkasına mühürlenmişti dudakları. Turist kafilesi artık her basamağı ampullerle ışıklandırılmış mabede inmişti ki Mervan merdivenin en üst basamağında omuzlarının üzerinden süzen gün ışığıyla kanatlı bir melek gibi belirmişti aniden. Arkasında dünya kadar çocuk saklıyordu. Rehber onu fark edince grubunu hazırladı. Hanımlar beyler, şimdi sizden ricam arkanıza dönmeden gözlerinizi yummanız. Bana güvenin. Bu muazzam yapının mistik gücünü size farklı bir yolla göstermeyi deneyeceğim. Lütfen dinleyin. Şaşırmışlardı. Yerin onlarca metre derinliğindeki bu mabedin sütunları arasında rehberin verdiği bilgilerden yeterince etkilendiklerini düşünüyorlardı. Oysa Mervan aşağıdan gelen işaretle bağıra bağıra garip bir dilin türküsünü söylemeye başladığında işittikleri sesle dengeleri şaşmıştı. Derinliğin ve taş duvarların sağladığı akustikle Mervan'ın ana dili su gibi akıyordu içlerine. Sözlerden hiçbir şey anlaşılmıyordu belki ama gözler yumuluyken ve karanlıktayken bu türkü ağır geliyordu vicdanlara. Daha fazla dayanamadılar ve gözlerini teker teker açtılar. Işıksızlık zordu. Her şeye rağmen meleklerin varlığına inanmak istiyordu insan. Türküyü bitirince birkaç basamak daha indi Mervan. Uzun denemezdi, zayıf da değildi. Kolları, etekleri eprimiş, mavisi solmuş bir ceket ve aynı renkte paçaları üst üste katlanmış bir pantolon giyinmişti. Ayağında büyükçe, kalın tabanlı, yeşil arazi botları vardı. Köyde kazı yapan arkeologlardan biri vermişti. Yüzü anlatılması zor bir düş gibiydi. Güzel, yalın ve hayret verici. Hep kocaman bir gülüş taşıyordu ağzı. Islak burnu, haşarı ve gözleri dert alan kuyuları gibi kopkoyuydu. Köyün eski sakinlerinin dertlerini atmak için başında siyah üzüm çiğneyip ay ışığında içine eğildikleri, uzun uzun dertleştikleri, bugünün teşhisi imkansız cesetlerini yutan kuyular, dert küpü kör kuyular gibi. Mervan'ın gözlerinde başlayıp ellerinde bitiyordu bu köyün hikayesi. Rehber, "Hadi ama kederlendirmeyelim konuklarımızı, biraz gülüp eğlenelim olmaz mı?" dediğinde Mervan'ın sesinde ziller çalmaya, davullar vurmaya başladı ve elleri o söyledikçe titriyor, dilin acısını döküyordu merdivenlerden aşağıya. Hep birden el çırpmaya başladı mest olmuş konuklar. Erkekler hemen kameralara sarıldılar ve Mervan'ın ana dilini kayda başladılar. Bazı kadınlarsa zillerin, seslerin ezgisine dayanamayıp başladılar göbek atmaya. Mabetten çıkıp otobüse gidinceye kadar her yanları çocuklarla sarıldı. Kimisi şeker, sakız tutuşturdu ellerine, kimisi bol bol fotoğraf çektirdi gözleriyle. Şehre döndüklerinde çektikleri yüzlerce fotoğrafı profillerine yüklediler, dostlar da görsün diye. Çok uzaklarda bir göbek bağından geçerek varılan bu köyün tarih kokan taşlarının, altında mabet gizleyen evlerinin, güzel, kocaman gözlü utangaç çocuklarının ve Mervan'ın var olduğunun başka tanıkları da olsun istediler. Bu masalda gerçek olsun dilediler ve Mervan'ın son türküsünü uyku öncesinde çocuklarına anlattılar. Hani hep bir ağızdan güldükleri, Mervan'ın da kahkahalarla kendinden geçtiği, arkasındaki çocukların neşeyle kıkırdadığı o türkü. Yazık ki hikayenin aslı öyle değildi. Bu zamana uydurulmuş bir masaldı ancak. Mervan'ın son söylediği ana diliydi ve bir ağıttı. Günlerce bir ifritin kucağında çürüyen kadının, gözü bağlı kardeşin, cinnet geçiren zaman ötesi bir ebenin ve üzerlerine yağan isin ve Mervan'ın ölüm kuyusu gözlerinin ağıtıydı sadece. Dalyanköy, 2011. 15. ayrımın sonu. Sayfa 136.